Ayrım 23.
Dipnot, Frida'nın ne olduğunu Montesquieu 30. kitabın 14. konusunda geniş ölçüde açıklayacak. Böylece nasıl ki saltanat idaresinin kuruluşunda Cermenlerin alışkılarından yazılı kanunlara geçildiyse, birkaç yüzyıl sonra da yazılı kanunlardan ağızdan ağza intikal eden alışkılara geçildi. Konu 12. Yerli alışkılar üzerine barbarların kanunlarıyla Roma hukukunda meydana gelen değişiklikler. Birçok anıtlardan anlıyoruz ki gerek Merovingler zamanında gerek Karolingler zamanında yerli alışkılar vardı. Anıtlarda yerli alışkıdan, eski alışkıdan, alışkıdan, kanunlardan ve alışkılardan söz edildiğini görüyoruz. Müellifler alışkı denen şeylerin barbarların kanunları olduğunu, kanun denen şeyin de Roma hukuku olduğunu sandılar. Ben bunun böyle olamayacağını ispatlayacağım. Kral Pepin, nerede kanun yoksa orada alışkıya göre davranılması ama alışkının kanun tercih edilmemesi gerektiğini buyurdu. Şimdi Roma hukuku barbar kanunlarının üstünde tutuluyordu demek, eski anıtların tümünün metnini, hele durmadan bunun tersini söyleyen barbar kanunlarının tümünün metnini yıkmak demektir. Barbarların kanunları bu alışkılar olmuştur demek şöyle dursun, bu alışkılar memlekete bizzat bu kişisel kanunlar sokmuştur demek gerekir. Örneğin Salik kanun kişisel bir kanundu ama genel olarak Salyen Frankların oturdukları ülkelerde Salik kanun kişisel olmakla beraber bu Salyen Franklara göre toprağa bağlı bir kanun halini alıyordu. Başka yerlerde oturan Franklara göre ise kişisel bir kanun olmaktan kurtulamıyordu. Şimdi Salik kanununun toprağa bağlı olduğu bir yerde birçok Burginyon, Alman ya da Romalının davası olsa bu çeşit davalara bu milletlerin kanunlarına göre bakılırdı. Bu kanunların bazılarına uygun olarak verilen yargıların çokluğu ülkeye yeni alışkıların girmesine sebep olurdu. Bu da bize Pepin'in anayasasını iyice açıklar. Salik kanununa göre karar verilmediği hallerde o yerde oturan Frankların buna üzülmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ama bu alışkıların Salik kanununa tercih edilmesi hiç de doğal değil. Böylece her yerde üstün bir kanun ve bu kanunu tamamlayacak ama zedelemeyecek alışkılar vardı. Hatta bu alışkıların toprağa bağlı olmayan kanunları tamamladığı da olağan şeylerdendi. Aynı örneği devam ettirmek için söyleyelim. Salik kanunun toprağa bağlı olduğu bir yerde bir Burginyonların kanununa göre yargılandığını ama davanın bu kanunun metnine göre halledilmesi olanaksız bir dava olduğunu farz etsek, o zaman hiç kuşkunuz olmasın, bu davayı o yerin geleneklerine göre karara bağladıklarını görürdük. Kral Pepin zamanında meydana gelen gelenekler kanunlar kadar kuvvetli değildi. Ama çok geçmeden gelenekler kanunların yerini aldı. Yeni tüzükler hemen her zaman bir hastalığın varlığını gösteren devalardır. Şu halde daha Pepin zamanında halk gelenekleri kanunlara tercih etmeye başlamıştı diyebiliriz. Bu söylediklerim Pist fermanından da anlaşılacağı gibi daha ilk zamanlarda Roma hukukunun nasıl olup da toprağa bağlı bir kanun haline aldığını ve yine sözünü ettiğim Troy'daki din meclisinin kararlarından anlaşılacağı gibi nasıl olup da Got kanununun orada kullanılmakta devam ettiğini gösterir. Roma kanunu genel kişisel kanun, Got kanunu da özel kişisel kanun olup çıkmıştı. Dolayısıyla Roma kanunu toprağa bağlı kanun olmuştu. Ama nasıl oldu da bilgisizlik her yerde barbarların kişisel kanunlarını düşürürken Roma hukuku toprağa bağlı kanun olarak Visigot ve Burginyon eyaletlerinde ayakta durabildi? Buna cevap olarak ben derim ki Roma hukukunun kaderi de aşağı yukarı öteki kişisel kanunların kaderine benzerdi. Aksi takdirde Roma hukukunun toprağa bağlı olduğu eyaletlerde bizler bugün Justinyen kanunlarına göre değil, Teodosyen kanunlarına göre hareket ederdik. Bu eyaletlere Roma hukuku ya da yazılı hukuk ülkesi adından milletlere de bir ayrıcalık olarak gördükleri kanunlara karşı o derin sevgiden, bir de Roma hukukunun bazı kişilerin hafızasında yer eden hükümlerinden başka bir şey kalmadı. Ama Justinian'in şuradan buradan derleyip çıkardığı kanunun, Gotlarla Burginyonların ülkesinde yazılı kanun olarak kabul edilmesi için bu kadarı yetti de arttı bile. Frankların eski yurtlarında ise bu kanun ancak yazılı bir neden olarak itibar gördü. Konu 13. Salik ya da Salyan Frankların kanunuyla Ren kıyılarında oturan Frankların ve öteki barbarların kanunu arasındaki fark. Salik kanun olumsuz tanıtı kabul etmezdi. Yani bir istekte bulunan ya da birisini suçlayan kişi iddia ettiği şeyi ispatlamak zorundaydı. Suçlandırılan kişinin de suçu inkar etmesi yetmezdi. Bu da hemen hemen yeryüzündeki bütün milletlerin kanunlarına uygun bir davranıştır. Ren kıyılarında oturan Frankların kanunlarının ruhu ise tamamıyla başkaydı. Olumsuz tanıtlarla yetinirdi bu kanun. Kendisinden bir şey istenen ya da suçlandırılan kişi birçok durumlarda belli sayıda tanıkla beraber ant içmek suretiyle kendisine yüklenilen suçu işlemediğini söyler ve temize çıkardı. Ant içmesi gereken tanık sayısı davanın önemine göre artardı. Kimi zaman bu sayı 72'yi bile bulurdu. Almanların, Bavyeralıların, Turingiyenlerin, Frizonların, Saksonların, Lombarların, Burginyonların kanunları, Ren kıyılarında oturan Frankların kanunlarıyla aynı plan üzerinde yapıldı. Salik kanunların olumsuz tanıt kabul etmediğini söylemiştim. Bununla beraber şunu da hatırlatmak gerekir ki, yalnız bir durumda böyle bir tanıtı kabul ederdi ama yine de bu tanıtı olumlu tanıtlar olmadan tek başına kabul edemezdi. Davacı isteğinin tespit edilmesi için tanıkların dinlenmesini isterdi. Dava edilen kişi de kendini haklı çıkarmak için tanıklarını dinletirdi. Yargıçlar da iki tarafın tanıklarını dinledikten sonra gerçeği bulmaya çalışırlardı. Bu davranış şekli Ren kıyılarında oturan Franklarla öteki barbarların davranışlarından çok farklıydı. Onlarda suçlandırılan kişi suçlu olmadığına ant içer, gerçeği söylediğine dair de hısım akrabasına ant içirtirdi. Böylece temize çıkardı. Bu çeşit kanunlar ancak doğal olarak saf ve temiz olan milletlerde uygulanabilecek kanunlardır. Kanun yapıcıların bu çeşit kanunların kötüye kullanılmasını önlemek için az sonra göreceğimiz gibi bazı tedbirlere başvurmaları gerekir. Konu 14. Başka bir fark daha. Salik kanun teke tek dövüşme usulüyle tanıtlamayı da kabul etmezdi. Ren kıyılarında oturan Franklarla öteki barbarların hemen tümünün kanunları ise bu çeşit tanıtı muteber sayarlardı. Kişi dava açtığı zaman bir ant içmeyle hakkının o anda yenilebileceğini anlarsa, savaşçı olan davacı hakkını korumak için savaşmaktan başka nasıl bir çareye başvurabilirdi? Olumsuz tanıtları kabullenmeyen Salik kanunun teke tek dövüşte gösterilen tanıta da ihtiyacı yoktu. Böyle bir tanıtı muteber saymazdı. Ama Ren kıyısı Franklarıyla öteki barbarların olumsuz tanıtları kabul eden kanunları teke tek dövüşle tanıt verme usulünü kabul ediyordu. Burgonya kralı Gontbon'un bu konu üzerinde çıkarmış olduğu o iki ünlü hükmü okumanızı rica ederim. İkisinin de işin özelliğinden çıkartılmış olduğunu görürsünüz. Barbar kanunlarının diline göre ant içmek yetkisini kötüye kullanmak isteyen bir adamın elinden bu yetkisini geri almak gerekirdi. Lombarlarda Rotaris kanununun ant içmek suretiyle kendisini savunan bir insanın bir daha teke tek dövüşmeyle rahatsız edilmemesini sağlayan bir durumu kabul ettiğini görüyoruz. Bu usul yavaş yavaş yayıldı. Bunun ne gibi kötü sonuçlar meydana getirdiğini ve eski usule yeniden dönmek zorunda kalındığını ileride göreceğiz. Konu 15. Düşünce. Barbar kanunlarının metinlerinde yapılan değişikliklerde olsun, bunlara ilave edilen hükümlerde olsun, kapitülerlerde olsun, Teke tek dövüşmenin olumsuz tanıtım bir sonucu olduğunu gösteren hükümler yoktur demeyeceğim. Yüzyıllar boyunca beliren özel şartlar elbette ki bazı özel kanunların yerleşmesine sebep olmuştur. Ben burada Cermenlerin kanunlarının ruhundan, özelliğinden ve kaynaklarından söz ediyorum. Bu milletlerin sözü geçen kanunlarda gösterilen ya da tespit edilen eski alışkanlıklarından söz ediyorum. Burada söz konusu olan yalnız budur. Konu 16. Salik Kanunu'nun buluşu olan kaynar su tanıtı üzerine. Salik Kanun kaynar su tanıtının kullanılmasını kabul ederdi. Bununla beraber bu ceza çok sert olduğu için kanun bu sertliği gidermek maksadıyla ılımlı olmayı salık verirdi. Kaynar su denemesine mahkum olup da deneme tarihi başka bir güne bırakılan kişiye kanun karşı tarafın rızası alındıktan sonra elinin diyetini ödeme izni verirdi. Suçlandırılan kişi kanunun tespit ettiği bir para karşılığında suçun işlenmediğini bildiren birkaç tanıdığın ant içmesiyle yetinebilirdi. Bu da yine Salik Kanun'un olumsuz tanıtı kabul ettiği özel durumlardan biriydi. Bu tanıt kanunun göz yumduğu ama mecbur etmediği bir uzlaşma şekliydi. Kanun suçlunun olumsuz bir tanıtla kendisini savunmasına müsaade eden davacıya bir çeşit tazminat öderdi. Davacı da isterse suçlunun ant içmesine inanır, isterse suçlunun suçunu ya da ettiği kötülüğü bağışlardı. Kanun mahkeme kararından önce taraflara uzlaşmak için olanak verir, taraflardan birinin korkunç bir işkenceye uğramak korkusuyla, ötekinin tazminat şeklinde bir miktar para almak umuduyla anlaşmazlıklarını halletmelerini, birbirlerine duydukları kini unutmalarını isterdi. Görülüyor ki bu şekil tanıt uygulandıktan sonra başka bir tanıta gerek kalmazdı. Teke tek dövüşme de böylece Salik Kanun'un bu özel hükmünün bir sonucu olamazdı. Konu 17. Atalarımızın düşünüş tarzı. Atalarımızın yurttaşların şerefini, servetini ve hayatını böyle akıldan çok tesadüf çerçevesi içine giren olaylara bağlamış olmaları doğrusu ya insanı hayrete düşürecek bir şey. Hele hiçbir hususu ispatlamayan bir sürü tanıt kullanmaları, üstelik bu tanıtların masumiyetle olduğu kadar suçla da ilgisi olmaması doğrusu ya şaşılacak şey. Tarih boyunca boyunduruk altına girmediklerini bildiğimiz Cermenler aşırı bir bağımsızlık içinde yaşarlardı. Aileler salt adam öldürme, hırsızlık ve hakaret yüzünden birbirleriyle savaşırlardı. Bu savaşları bazı kurallara bağlamak suretiyle söz konusu geleneği değiştirdiler. Savaşlar hakimlerin emriyle ve gözlerinin önünde cereyan etmeye başladı. Bu da zaten İnsanların birbirlerine hiçbir kayda tabi olmadan zarar vermelerinden çok daha iyidir. Nasıl ki bugün Türkler iç savaşlarda ilk zaferi Tanrı'nın bir lütfu olarak görüyorlarsa, Cermenler de özel işlerinde savaşı kaderin bir kararı olarak kabul ederlerdi. Çünkü derlerdi, kader suçluyu ya da gasıbı muhakkak cezalandırır. Tacitus der ki, Cermenlerde bir millet bir milletle savaşmak istedi mi, o milletten kendi milletinden biriyle dövüşecek bir esir almaya çalışırdı. Bu dövüşün sonucundan da savaşın sonucunu çıkarırdı. Özel dövüşenlerden genel savaşların sonuçlarını çıkarabileceklerini sanan milletler, elbette ki bu çeşit özel dövüşlerden özel kişiler arasındaki davaların halledilebileceği sonucunu da çıkarabilirlerdi. Burgonya kralı Gontbo, özel dövüşlere en çok müsaade eden bir hükümdar olmuştu. Bu hükümdar kendi kanununu bizzat kanunun metniyle haklı çıkarır ve bunun der, salt tebaamız karanlık meseleler için yemin etmesin, apaçık olgular üzerinde de boş yere hataya düşmesin diye böyle olmasını istiyoruz. İşte böyle din adamları dövüşe müsaade eden kanunların dine aykırı olduğunu söylerken, Burginyonların kanunu, ant içmeye izin veren kanunu kutsal şeylere saygısızlık olarak görüyordu. Teke tek dövüşmek usulüyle tanıtlamanın deneye dayanan bir nedeni vardı. Salt savaşçı olan bir millette korkaklık başka kusurları da gerektirir. Kişinin kendisine verilen eğitimi iyice benimsemediğini, şerefle ilgili meselelere gerektiği kadar önem vermediğini, öteki insanları yöneten ilkeleri umursamadığını gösterir. Korkaklık bundan başka öteki insanların küçümsemesine aldırmadığını, onlar tarafından beğenilip beğenilmemeye pek öyle değer vermediğini de gösterir. İnsan az buçuk soylu da olsa, kuvvetle beraber at başa gidecek olan becerisi, cesaretle beraber gelişecek olan kuvveti elde etmesi işten bile değildir. Çünkü şerefine önem veren insan bütün bu şeyleri elde etmeye çalışır. Aksi takdirde şerefinin ayaklar altına alınacağını bilir. Yine savaşçı bir millette, kuvvetin, cesaretin ve kahramanlığın takdirle karşılandığı bir millette, gerçekten iğrenç olan suçlar sahtekarlıktan, kurnazlıktan, madrabazlıktan yani korkaklıktan doğan suçlardır. Ateşle tanıtlamaya gelince, suçlandırılan kişi elini kızgın demirin üstüne ya da kaynar suyun içine koyardı. Yargıçlar aynı eli bir torbanın içine koyduktan sonra torbayı mühürlerlerdi. 3 gün sonra torba açıldığında elde yanık izleri yoksa suçlandırılan kişinin suçsuz olduğuna karar verilirdi. Silah kullanmaya alışık bir millette nasırlaşmış bir elin kızgın demirden ya da sıcak sudan müteessir olmayacağını bilmeyen yoktur. Olsa bile 3 gün sonra hiçbir iz kalmaz böyle bir elde. Yanık izi göründüğü takdirde o kişinin kadınlaşmış bir kişi olduğu sonucuna varılır. Köylülerimiz bile kızgın demiri nasırlı ellerinin içinde istedikleri gibi evirip çevirirler. Kadınlara gelince çalışan kadınların elleri de kızgın demire direnç gösterebilirdi. Yüksek sınıftan bayanlarsa kendilerini savunacak bir kahraman bulurlardı muhakkak. Lüksü olmayan bir millette de zaten orta halli bir sınıfın bulunması olanaksızdı. Turingiyenlerin kanununda zina ile suçlandırılan bir kadın ancak kendini savunacak bir kahraman çıkmadığı zaman ortaya kaynar su denemesine tabi tutulurdu. Ren kıyılarında oturan Frankların kanunu ise bu denemeyi ancak suçlandırılan kişi kendini temize çıkarmak için tanık bulamazsa o zaman kabul ederdi. Ama hiçbir hısım akrabası tarafından savunulmayan bir kadın, kendini temize çıkarmak için hiçbir tanık bulamayan bir erkek, zaten bu durum karşısında suçlu sayılırdı. Demek isterim ki teke tek dövüşle, kızgın demir ya da kaynar suyla tanıtlamanın adet haline aldığı çağlarda, bu kanunlarla gelenekler arasında öyle bir uzlaşma vardı ki, adalete aykırı gibi görünen bu kanunlar pek öyle büyük haksızlıklara sebep olmadılar. Sonuçları nedenlerinden daha zararlı oldu. Adaletin verdiği haklardan çok, adaletin kendisini kötü duruma düşürdüler. Zulümden çok, akla aykırı davranışları oldu. Konu 18. Teke tek dövüşle tanıtlama usulü nasıl yayıldı? Agobar'ın Louis Le Debonnaire'e yazdığı mektuptan anlıyoruz ki, teke tek dövüşle tanıtlama usulü Franklarda yoktu. Çünkü bu hükümdara Gondbo kanununun kötü taraflarından söz ettikten sonra Agobar Burgonya'da davaların Frankların kanununa göre yargılanmasını istiyor. Ama o çağda mahkeme kararıyla teke tek dövüşme usulünün Fransa'da yürürlükte olduğunu bildikleri için kötü duruma düştüler. Bu ise benim söylediğim şeyle açıklanır. Salyan Frankların kanunu bu şekil tanıtlamayı kabul etmiyordu ama Ren kıyılarındaki Frankların kanunu kabul ediyordu. Kilise adamlarının bağırıp çağırmalarına rağmen teke tek dövüşme usulü Fransa'da her gün biraz daha yayıldı. Buna sebep olanların da büyük ölçüde bizzat kilise adamlarının olduğunu az sonra göstereceğim. Bize bu tanıtı veren Lombarların kanunudur. İkinci Otto'nun anayasasının ön sözünde bir hayli zamandan beri kötü bir alışkanlık peyda oldu bizde deniyor. Şöyle ki bir mirasın tapusu için sahtedir denirse o tapuyu ibraz eden kişi kutsal kitabın üstüne elini koyup and içerdi. Başka hiçbir suretle yargılanmadan mirasın sahibi olup çıkardı. Böylece yalan yere and içenler mal mülk sahibi olurlardı. İmparator 1. Oton Roma'da taç giydiği sırada Papa 13. Jan'ın topladığı ruhani mecliste bütün İtalyan senyörleri imparatorun kötüye kullanılan bu geleneği düzeltmek için bir kanun çıkarmasını istediler. Papa ile imparator meselenin az sonra Ravenna'da toplanacak olan ruhani meclise havale edilmesine karar verdiler. Dipnot, bu toplantı 967 yılında Papa 13. Jan'la İmparator 1. Oto'nun huzurunda yapılmıştır. Orada da senyörler aynı şeyi istediler ve seslerini biraz daha yükselttiler. Ama bazı kimselerin yokluğunu bahane ederek meselenin görüşülmesini bir kere daha başka bir zamana bıraktılar. 2. Oton'la Burgonya Kralı Konrad, dipnot, Rodolf'un oğlu, 2. Oto'nun amcası ve Jura ötesi Burgonya Kralı. İtalya'ya geldikleri zaman Verona'da İtalyan senyörleriyle bir toplantı yaptılar. Dipnot 988 yılında. Senyörlerin devamlı isteği üzerine imparator herkesin rızasını aldıktan sonra şöyle bir kanun çıkardı. Miraslar üzerinde bir itiraz vaki olsa ve mesela taraflardan biri bir tapunun verdiği haklardan faydalanmak istese, öte tarafta tapunun sahte olduğunu ileri sürse, davanın halli için teke tek dövüşe başvurulur. Tımar söz konusu olsa yine aynı şekilde hareket edilir. Kiliselerde aynı kanuna tabi tutulur ve şampiyonları vasıtasıyla dövüşürler. Görülüyor ki soylu sınıfı dövüş yoluyla ispatlamayı salt kilisenin istediği ispatlamadaki sakıncalardan ötürü ortaya atmıştır. Soylu sınıfının yakınmalarına, bizzat kötüye kullanmadan doğan yakınmalara, İtalya'ya salt bir hükümdar gibi hareket etmek için gelmiş olan Oto'nun otoritesine rağmen kilise her iki meclise de sözünü geçirmişti. Soylu sınıfıyla hükümdarların ısrarı üzerine papaz sınıfı boyun eğmek zorunda kalmıştır. Böylece teke tek dövüşme doğrudan doğruya soylu sınıfının bir ayrıcalığı, haksızlığa karşı bir kale, mülkiyetin de bir teminatı olarak görülmüştür. O tarihten bu yana da bu gelenek yaygın bir hal almıştır. Ve bu olay imparatorların büyük, papaların küçük olduğu bir zamanda Otonların İtalya'ya gelip imparatorluğun itibarını yeniden kabul ettirmek istedikleri bir zamanda olmuştur. Bu söylediklerimizi kuvvetlendiren bir düşünce atacağım ortaya. Olumsuz tanıtlama usulünün yerleşmesi, teke tek dövüşme usulünün bir yargılama usulü olarak kabul edilmesine sebep olmuştur. Otonlara edilen şikayetler bilhassa elindeki tapunun sahte olduğu kendisine söylenilen bir adamın kutsal kitap üzerine ant içmek suretiyle sahte olmadığını iddia etmesiyle ilgiliydi. Kötüye kullanılan bozuk bir kanunu düzeltmek için ne yaptılar? Teke tek dövüşme usulünü kabul ettiler. Salt Ocağı da papaz sınıfı ile öteki sınıflar arasındaki anlaşmazlıkları açıklamak amacıyla 2. Oto'nun kanunundan söz etmekte biraz acele ettim. Daha önce 1. Luther'in aynı konular ve aynı anlaşmazlıklar üzerinde bir kanunu vardı. Mal sahibine gerekli teminatı vermek için bu kanunda noterin verdiği senedin sahte olmadığına dair ant içmesini istiyordu. Noter ölmüş olsa bile senede imza atan tanıklara ant içirilirdi. Ama sahtekarlığın devam etmesine engel olacak bir şey yoktu ortada. Onun için söylediğim çareye başvurmak gerekti.